Ayrım 13, sayfa 103. Kızlar çoğu zaman erkek çocuklar gibi giyinmek, onlar gibi oyun oynamak ve hatta erkek çocuk adlarıyla çağrılmak isterler. Bir keresinde 5 yaşındaki bir kızla birlikte yürüyordum. Kız beni vitrinde erkek çocuklar için giysilerin sergilendiği bir mağazaya götürdü. Benden ona bir erkek çocuğu giysisi satın almamı istedi. Kurnazlığa başvurdum ve eğer istiyorsa ona bunu satın alacağımı, ama hiçbir erkek çocuğunun bir kız giysisini giymek istemeyeceğini söyledim. Kız bir süre sessiz kaldı, sonra bir erkek çocuğu paltosunu göstererek, "Lütfen hiç olmazsa bana şu paltoyu satın alın," dedi. Böyle bir çocukta o 2 ya da 3 yaşındayken cinsel rolün değişmezliği konusunda kararsızlığı olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Ve bu kararsızlık ruhsal prototipin oluşumunu etkilemiştir. Eğer bir kız erkek çocuklarını taklit etmek için çevresi ya da eğitimi tarafından teşvik ediliyorsa, bu onun ileride karşı karşıya kaldığı güçlüklerini çoğaltacaktır. Kızlar sanki onlar daha az bir fonksiyon içinmişler değil de onların özel toplumsal sorumlulukları ve yetenekleri olduğu görüşü ve anlayışıyla eğitilmelidirler. Bu hazırlık olmadan kızlar özellikle ergenlik döneminde ilk kez biraz özgürlüğe ve bağımsızlığa adım attıklarında bu hazırlığa olan gereksinimlerini daha sonra gösterebilirler. Aksi takdirde ileride onlar çoğunlukla abartılmış erkeksi tavırlardan ve davranışlardan hoşlanırlar. Ve özellikle içki içmek ve cinsel küstahlıklar yapmak gibi kötü davranışları taklit ederler. Günümüzde sigara içen, kısa etek giyen, saçlarını kısa kestiren ve erkeksi tavırları tutturabilmek için mümkün olan her şeyi yapan her yaştaki kadın tarafından yaygın bir biçimde sergilenen erkeksi protesto tırmanışa geçmiştir. 1. Kendini peygamber sanan bir erkek çocuk. 15 yaşındaki bir erkek çocuğu elleriyle anlaşılmaz hareketler, yüz ifadesinde çarpıklıklar yapması ve konuşma anormallikleri göstermesi nedeniyle birçok hekim tarafından tedavi gördükten sonra bir sanatoryumdan bana getirilmişti. Belirli bir nedeni olmadan sık sık çığlıklar atıyordu. Semptomları şizofreniye benziyordu ama sonunda gizlemekte olduğu şeyi bana söyledi. "Saçma olduğunu biliyorum," dedi, "ama peygamber olduğuma inanıyorum. Bunu kimse bilmemeli." Başkalarıyla kaynaşmak istemiyor ve olağan dışı davranışı nedeniyle kendisini tecrit ediyordu. Bir kız kardeşi vardı. Bu bir ağabey için her zaman güç bir durumdur. Okuldaki durumu iyi olmasına karşın gerçekten de okulun en iyi öğrencisiydi. Yaşamda emsalsiz bir rol oynama kararlılığı onun hiç kimse tarafından sevilmemesine neden olmuştu. Yeterli derecede üstünlük duygusu duyduğu gerçek dışı dünyaya kaçışına yalnızca korkaklık neden olmuyordu. Sonunda başkalarından farklı bir dil konuşması, onunla alay edilmesi ve dövülmesi nedeniyle okul arkadaşlarının tümüne birden onların muzaffer yabancı bir millet olduğu gözüyle bakması zorunlu olmuştu. Bu arada evde kız kardeşinin her geçen gün iyiye doğru yol aldığını ve üstünlüğünü ikinci kez yitireceğini hissetti. Bu da onu tümüyle yıktı. Ebeveynlerine kendisini baskı altında hissettiğini ve okuldayken hayal alemine kaçtığını söylemeye cesareti yoktu. Böyle olunca hayal aleminde kendisini peygamber yaptı. Yapmaya başladığı acayip eğilip bükülmeler ve yüz buruşturmaları ilk başlarda ebeveynlerinin dikkatini üstüne çekmek için icat edilmiş davranışlara göre oluşturulmuştu. Benimle iyimser bir çizgiye gelebilmişti. Çünkü büyüklüğünün sırrını yalnızca bana açabildiğini hissetti. Bu karşılıklı güvene dayalı olarak benimle tartışabiliyor ve başkalarıyla olan ilişkilerini yeniden gözden geçiriyordu. Böylece açıklamamın ve aşıladığım cesaretin yardımıyla yaşama kendisini uyarlamanın doğal arzusunu yeniden kazandı. Şımartılmış çocukların arkadaşlarının acımasızlığından çok acı çektikleri buna benzer vakalara tanık olmuştum. Nevruz'un kehanetle ilgili bir rol içerdiği başka bir vaka, bir tüccarın vakasıydı. 40 yaşındaydı ve insanlarla konuşamadığını gördüğü için bana gelmişti. Toplum içindeyken sahne korkusuna benzer bir gerilime kapılıyor, titriyordu. Utanıyordu ve boğulma hissi duyuyordu. Daha önce annesinin yaptığı gibi onu çok şımartan kendisinden 12 yaş büyük bir dulla evlenmişti. Onunla birkaç yakın arkadaşıyla ve müşterileriyle hiçbir zorluk çekmeden konuşabiliyordu. Ama davranışı toplumun daha geniş bir kesiminin sınavından geçemezdi. Adam kehanetle ilgili rüyalar gördüğünü söyleyene dek bu garip duruma bir ipucu bulamadım. O zaman hemen onun üstünlük amacının Tanrı ile ayrıcalıklı ve emsalsiz bir ilişki içinde peygamberlik olduğundan kuşkulandım. Belki de diye sözle başlayarak öngörülü bir biçimde bu fikri ona ima ettim ve o hemen bütün arkadaşlarım ve karım benim kahin olduğumu bilirler. Bu birçok kez kanıtlanmıştır dedi. Çektiği güçlüğün nedeni belli ki buydu. Eğer o toplum içinde özgürce konuşsaydı doğru olmayan bir şeyi söyleme tehlikesi içinde olabilecek ve bu da bir kahin olarak ününü yok edebilecekti. Bu yenilgiye uğrama olasılığının içinde boğuldu ve gaipten haber verme yeteneği anlaşılmaz bir konuşamama tarafından bu şekilde savunulmuş oldu. 2. Gaipten haber veren ve konuşamayan tüccar. Bir hastayla ilk görüşmemizde vakanın gerçekten bir nevroz vakası olup olmadığını saptamalıyız. Benim uygulamam hastanın şikayetlerini dinledikten sonra iki yoldan birine doğru ilerlemektir. Eğer gerçekten organik bir bozukluk olmadığını görürsem geçici olarak vakanın bir yanını dikkate almayabilir ve koşullarla yaşam tarzını araştırmaya başlarım. Öte yandan belli bir organik rahatsızlık varsa, şikayet ve çekilen acının hastalığın doğruladığından daha büyük olup olmadığına, yani organik ve ruhsal hastalığın bir kombinasyonu olup olmadığına bakarım. Örneğin çoğu zaman hastalıktan ötürü gerektiğinden daha fazla acı çektiğini ve yıkıcı bir hastalıkla birlikte ateşin zehrini artırabilecek anlaşılmaz bir heyecanın varlığını görmüşümdür. Organik bir hastalıkta da iştah genellikle görünüşe göre değişir. Ve eğer hasta karamsar bir ruh haline ya da ruhsal bir uyuşukluk içine girerse, ciddi olan bir hastalık uzayabilir, hatta ölüme götüren bir hastalık durumuna gelebilir. Bu vakalarda en ebedi gereksinim, hastanın çözemediğini hissettiği bir sorunla karşı karşıya olup olmadığını anlamaktır. Doğal olarak hemen hemen hiçbir zaman buna doğrudan ulaşamayız. Eğer mümkünse en erken çocukluk döneminden başlayarak hastanın yaşamının akışını onunla konuşurum. Özellikle en acı verici zayıflık ve güçsüzlük duygularını açığa vuran ya da gizleyen olayları ya da evreleri dikkate alırım. Aynı zamanda organik eksiklik işaretlerini gözden kaçırmamaya çalışırım. Ne zaman kararsızlığa, durmaya ya da kaçmaya karşı bir yatkınlığı kesinlikle algılarsak, elimizde şimdiki durumla ilgili bir ipucumuz da olur. Hastalığın hem organik hem de ruhsal olduğu anlaşıldığı zaman, tedavi aynı anda her iki çizgi üzerinde sürdürülmelidir. Eğer rahatsızlık büyük çapta ya da tümüyle ruhsal nitelikte ise ilk görüşmede neyi bulduğumu hastaya anlatırım ama bunu cesaret kırıcı olmayan bir biçimde yaparım ve hastanın henüz anlayamayacağı herhangi bir şeyi söylememeye çok büyük bir özen gösteririm. Bulgularımın doğruluğunu saptamak için bir belirtiyi bir diğeriyle karşılaştırır, her türdeki bilgiyi toplamaya çalışırım. Örneğin, sizi hemen iyileştirseydim ne yapardınız diye sorarım. Bu sorunun bundan önce hiç konuşulmamış güncel bir sorunu akla getirebileceğini bekleyebilirim. Hastanın yaşamındaki egemen ilgi alanına bir ipucu olması yönünden onun eski anısını bilmek isterim. Normal olarak beklenilen türdeki aktivitelerden hangilerinin hasta tarafından dışlandığını dikkate alarak neyin olup bittiğini anlamaya çalışırım. Bu arada kendimi eğer aynı koşullar altında ve aynı yaşam tarzını izliyor olsaydım, ben de karşımdaki olduğunu sandığım tipten birisi mi olurdum? Sorusunu sormayı ihmal etmem. Hastanın koşullarını kavradığımı hisseder hissetmez, onun düşüncelerinin, duygularının, hareketlerinin ve özelliklerinin aynı yönde çalışıp çalışmadıklarını araştırırım. Tüm bunlar şimdiki sorunun dışlanması ya da en azından ertelenmesi yönünde midirler? Bireysel psikologların deneyim birikimi yaşam planındaki bu birliğin araştırılması konusunda bizi haklı çıkarır. ve bireysel psikolojinin geniş literatür bilgisinin ve çalışma geleneğinin teşhisteki değeri çok büyüktür. Çünkü bu bize toplumsal ilgi yokluğu, cesaret ve özgüvende eksiklik ve sağduyunun reddedilmesi gibi tipik nevrotik faktörleri tanımamıza yardımcı olur. Böylelikle yaşam tarzını daha kolaylıkla anlarız. Eğer her izlenimi her zaman başka izlenimlerle karşılaştırıp onun gerçekliğini saptarsak, genelleştirmelerden başka bir şey olmayan yanlış bir yola sürüklenmeyiz. Görüşme üstünde her zaman durulan bir eğri ortaya çıkarır. Evlenirdim eğer, yeniden işime koyulurdum eğer, ya da sınavıma girerdim eğer vesaire. Nevrotik, yaşamın meydan okumasından kaçışını haklı çıkarmak için her zaman akla az ya da çok yakın görünen bazı nedenleri toplamıştır. Ama o ne yaptığının bilincinde değildir. Hastaya çok dikkatle yol gösterilmelidir ve psikoloğun görevi hastayı basit ve dolaylı olmayan açıklamalarla eğitmektir. Psikoterapist kendisiyle ilgili tüm düşünceleri ve üstünlüğü hakkındaki duyarlılığı bir yana bırakmalı ve hastadan hiçbir zaman hiçbir şey istememelidir. O annelik fonksiyonunun gecikmiş üstlenicisidir ve hastanın gereksinimlerine uygun bir kendini adayışla çalışmalıdır. Freudçuların aktarım olarak adlandırdıkları, parantez içinde bunu cinsel sezinlendirmeler bir yana bırakılarak tartışabileceğimiz kadarıyla. Yalnızca toplumsal bir duygudur. Bir dereceye kadar her zaman var olan hastanın toplumsal duygusu en iyi ifadesini psikologla olan ilişkisinde bulur. Direnme diye adlandırılan yalnızca yaşamın yararlı yanına dönme konusundaki cesaretsizliktir. Hastanın psikologla olan ilişkisinin onu yenilgiye uğrayacağı, yararlı bir faaliyete zorlayacağından duyduğu korku tedaviye karşı bir savunmaya geçmesine neden olur. Bu nedenle bir hastayı hiçbir zaman zorlamamalıyız. Tam tersine yararlılığa kolaylıkla yaklaşmasında ona çok dikkatle rehberlik etmeliyiz. Eğer güç kullanırsak hastanın uzaklaşması kaçınılmazdır. Benim yöntemim evlilik ya da özgür ilişkiler öğütlemek de değildir. Bunun her zaman kötü sonuçlara yol açtığı kanısındayım. Kendisine evlenmesi ya da cinsel deneyim araması söylenen bir kişinin iktidarsızlığa uğraması bir hayli olasıdır. Tedavide ilk kural hastayı kazanmaktır. İkincisi psikoloğun kendi başarısı hakkında hiçbir zaman kaygılanmamasıdır. Eğer o bunu yaparsa başarıya ulaşamaz. Hiçbir zaman zorlamaya başvurulmaması ve olası en özgür ilişki, bunlar hasta ve hekim arasında vazgeçilmez koşullardır. Çünkü bir tedavi hasta ile hekim arasında hastanın bundan önce çok iyi gizlenmiş bir sırrı olan amacını anlamakta sağladıkları birliğe bağlıdır. Alkoliklik, morfin kullanılması ve benzer alışkanlıklarla ilgili olarak bireyin yaşam tarzının altında yatan gerçeğin bilinmesi zorunluluğuna daha önce değinmiştim. Yalnızca zehri alıp götürmek ve birkaç cesaretlendirici söz söylemek yeterli değildir. Hasta içkiye neden başvurduğunu anlamalıdır. Hastanın bireysel psikolojinin, ayyaş olanların toplumsal cesaret ve ilgiyi yitirdikleri ya da beklenilen bir yenilginin korkusuna kapıldıklarıyla ilgili genel ilkelerini anlamış olması da yeterli değildir. Hekim için hastanın çocukluk döneminden kaynaklanan bir aşağılık duygusundan ötürü kendisini içkiye vermiş olduğunu söylemesi ve hatta hastanın buna inanması kolaydır. Ama bu anlatım biçiminden hiçbir sonuç çıkmayacaktır. Hekim o bireysel yaşamın özel yapısını ve gelişmesini öylesine doğrulukla kavramalı ve açık bir biçimde ifade etmelidir ki hasta o zaman tam olarak anlaşıldığını ve hatasını görür. Hastalar ya da hekimler bana gelerek her şeyi açıkladık ya da iyice anlıyoruz ama başarılı olamıyoruz dedikleri zaman bunu gülünç bulurum. Ne zaman buna benzer bir başarısızlık vakasının içine girsem, ne hekimin ne de hastanın konuyu anladığını veya herhangi bir şeyi açıkladığını görürüm. Bazen hasta kendisini aşağı bir konumda ve hekim tarafından bastırılmış hissetmiş ve tüm gerçek açıklamalara direnmiştir. Arada bu roller değişmiş ve doktoru tedavi eden hasta olmuştur. Bazen deneyimsiz bir uygulamacı bireysel psikolojinin kuramlarını hastaya şuna benzer cümlelerle anlatır. Toplumsal cesaretten yoksunsunuz. Başkalarına karşı ilgi duymuyorsunuz. Kendinizi aşağılık hissediyorsunuz vesaire. Bu yarar sağlamaktan ziyade zarar getirebilir. Gerçek bir açıklama öylesine açık olmalıdır ki hasta o zaman onun içindeki kendi deneyimini anında hisseder ve anlar. 3. İçki içme yoluyla kaçış. 32 yaşındaki bir adamın alkolikliği ile ilgili bir vakayı tedavi ettim. Bu çok zeki, iyi eğitim görmüş, hiçbir sağlık sorunu olmayan ve 4 haftada bir içki içme krizine tutulan bir adamdı. Çeşitli beze özlerinin enjeksiyonları dahil birçok ilaç kullanmış ve tedavi görmüştü. Ayrıca gözetim altında kalmış ama hiçbir şey onun alışkanlıklarını değiştirmemişti. Adam çok sıkılgandı, titriyordu ve durmadan sigara içiyordu. Bu davranış ilk bakışta edindiğim izlenimi doğrulamıştı. Beni üstünmüşüm ve bir düşmanmışım gibi görüyordu. Nispi değersizlik duygusunun altında kalmamak için de sigarasını asılıyordu. Sorularıma yanıt olarak arkadaşı olmadığını, toplumla kaynaşmadığını, mesleği olmadığını ve aşık olmadığını söyledi. Yalnız kalmayı yeğliyordu ve bir toplantıya çağrıldığı zaman aşırı heyecanlanıyordu. Ebeveynlerinin parasını harcayarak savurganca yaşıyor, ne zaman aklına gelse neredeyse hiçbir işe yaramayan şeylere çok yüksek fiyatlar ödüyordu. Onun cinsel soruna yanıtını tahmin edebiliriz. Mastürbasyon. Tecrit olmayı pekiştirmek, aşk ve evlilikten kaçmak için benimsenmiş olan cinsel yaşam tarzı. Genellikle bu tür bir yaşam biçimi yaşamın ateş hattına hazır olmadığından oradan uzaklaşmak zorunda kalmış ve şımartılmış bir çocuğun prototipik tutumunda görülür. Bu adam bir ayyaşa dönüşerek kaçışını gerçekleştirdi. Başkalarının desteğini almadan toplum, çalışma ve sevgi sorunlarıyla karşı karşıya geldiği zaman zorluk çekilen durumlar ve gerilimli tutumlar onun aralıklı ve dönemsel deneyimleriydi. Böylelikle öne alınamayan sarhoşluk krizleri yaşamın yararsız yanında sorununun uygun bir çözümü oluyordu.